Ayrım 21.
Öte yandan İran'ın yenilemeyeceğini beyan etmekle İran'ın güvenini kazanmıştır. Bu bakanın 1994'te ilan edilecek ateşkese katkısı büyüktür. Yüksek rütbeli bir subaysa küçük olmasına karşın İran'ın iyi örgütlenmiş, tecrübeli, mali kaynakları olan, silah sorunu olmayan ve kitle desteğine sahip bir örgüt olduğunu vurgular. Belfast'taki polis şefi Phoenix ise toplama kampları ve sas ölüm mangaları olmadan İran'ın yenilemeyeceğini söyler. Yıllarca SAS'ın komutanlığını yapmış, Körfez Savaşı'nda krallığa ait kuvvetlerin başında bulunmuş General Labillière, 1997'de yazdığı bir kitapta İran'ın askeri cephede çökertilebileceğini, fakat bunun politik savaşın kaybı anlamına geleceğini, orduyla bu sorunun çözülemeyeceğini belirtir. Komando alayından bir başka subay ise, yıllarca savaşıp yenemediğimiz İRA'yı düşüncesiz katiller örgütü olarak tanımlamak, bizim değerimizi de aşağılamak demektir diyecektir. Polis, ordu ve gizli servis İRA ile savaşta en yüksek teknolojiyi ve en iyi eğitilmiş kadroları kullanmaktadır. Sorunların başladığı 1970'li yıllarda çelik yelek ve tabanca bulamayan güvenlik güçleri, İngiliz özel firmalarının ve devletin kendi savunma sanayinin sayesinde dünyanın en gelişmiş gece görüş aletlerini, dinleme cihazlarını, kameraları, silahları ve zırhlı araçları kullanabilmektedir. İkinci Dünya Savaşı'nda radarı üretip kullanıma sokan Worcester'daki Savunma Araştırma Dairesi, teröre karşı kullanılabilecek yüzlerce cihazın yanı sıra katlanabilen düz TV ve kompütür ekranlarını da Japon ve ABD'li firmalardan önce üretebilmiştir. Güvenlik güçlerinin elindeki kadroların eğitim derecesi ve sayısı savaştıkları düşmanı ne kadar ciddiye aldıklarının göstergesidir. Türkiye'nin PKK ile savaşta kullandığı insan sayısının fazla olmadığını ispatlamak için eski Genelkurmay Başkanı Güreş, Kuzey İrlanda'yı örnek göstermektedir. Güreş, coğrafi olarak oranlanırsa Türkiye'nin PKK ile savaşın yer aldığı bölgeleri yığdığı birliklerin sayısının Londra'nın Kuzey İrlanda'ya yığdığı birliklerden 3 kez daha az olduğunu iddia etmektedir. Haklıdır, zaman zaman bu güç 20 bine kadar çıkmıştır. South Arma bölgesinde her 500 kişi başına bir askeri üst düşmektedir. Bu kadroların eğitim derecesi çok yüksektir. SAS dünyanın en iyi eğitilmiş, organize edilmiş ve donatılmış antiterör gücüdür. Güney Afrika'dan Endonezya'ya kadar birçok diğer ülkenin benzer güçlerine eğitim vermektedir. İstihbarat cephesinde ise bütün olanaklar kullanılmaktadır. İRA hakkında bilinmeyen çok az konu kalmıştır. Ordu konseyindeki isimler dahil hemen hemen bütün kadrolar bilinmekte ve takip edilmektedir. Polis şefi Phoenix, 1993 yılında Jerry Adams, Martin McGuinness ve Sinn Féin başkan yardımcısı Pat Doherty'nin İRA Ordu Konseyi'nde olduğunu yazacaktır. Jack Holland, Kevin Tools, Martin Dillon ve Tim Pat Coogan gibi yıllardır İRA'yı yakından takip etmekte olan ve sağlam kaynakları olan yazarlar yazdıkları kitaplarda İRA'nın örgütsel yapısını, liderlerini ve eylemlerini en ince ayrıntısına kadar açıklamışlardır. Temmuz 1996'da ise ciddiyetiyle tanınan Jane's Intelligence Review isimli bir dergi, İran'ın bütün sırlarını verecek ve stoktaki silahlarının bir dökümünü yapacaktır. İran'ın mali kaynakları da herkes tarafından bilinmektedir. 1970'li yıllarda barlarda kumbaralarla para toplayan İRA, 1990'lı yıllarda mali sorunları aşar. Dünyanın en pinti saymanı olarak tarihe geçecek olan emektar örgütçü Joe Cahill sayesinde İRA silahlı eylemlerini gerçekleştirebilecek, gönüllülerine düzenli olarak maaş ödeyebilecek, şehit ailelerini ve cezaevindeki üyelerini destekleyebilecek bir mali güce erişmiştir. Mali kaynaklar, Amerika'ya yerleşmiş olan cumhuriyetçilerin bağışları, korsan video ve kaset üretimi, bar, müzikol, taksi, petrol istasyonu işletmeleri, sigara ve içki kaçakçılığıdır. Joe Cahill'in pintiliği ilginçtir. Bir keresinde şehir içi fiyatlarıyla ABD'ye telefon edebileceği bozuk bir telefon kulübesi bulmuş ve dinlenme tehlikesini göze alıp örgütle ilgili bütün telefon konuşmalarını bu telefondan yapmıştır. Örgüt toplantılarından sonra kimlerin yol masrafları için paraya ihtiyacı olduğunu sorup para isteyenleri azarlamaktadır. Ira, geliri yüksek olmasına rağmen örgüt parasının kişisel maksatlarla kullanılamadığı bir örgüttür. İlginç olan Dublin'in ve Londra'nın bu mali kaynakları ellerindeki tüm istihbarata rağmen kesememesidir. Polis ajanı McGarland, Ira'nın birçok bilinmeyen yönünü açığa çıkaran anılarında örgüt parasının kullanımıyla ilgili titizlikten saygıyla bahseder. Ona göre 1990'lı yılların başında İran'ın Belfast Tugayı'nın komutanı örgüt parasını İra eylemleri için bile olsa cömertçe harcadığı için rütbesini ve pozisyonunu kaybedecektir. İra'nın yenilemeyeceği açıktır ve Londra bunu kabul etmiştir. Londra kontrol etmekte güçlük çektiği Ulster polis gücünün yetkilerini kısar. Hemen hemen tamamıyla protestanlardan oluşmuş bu gücün politik çözümlere direneceği açıktır. 1992'de MI5 İrlandalı Cumhuriyetçilerle sürmekte olan savaşta güvenlik ve karşı terörle ilgili sorumlulukları üzerine alır. SAS ölüm mangaları geri çekilir. MI5 Doğu blokunun çökmesiyle işsiz kalmış 2000 kişilik kadrosunun %70'ini bu cepheye sürer. Birlikçileri memnun edici bir çözüm bulup ayrılmak fikrinin taraftarı çoktur. Karşıt görüşlülerin ise buna iki itirazı vardır. Birincisi Kuzey İrlanda'dan çekilmek, krallığın bölünmesine gidecek bir kapıyı açacaktır. Kuzey İrlanda İngiltere'nin son kolonisi değildir. İskoçya ve Galler'de güçlenen bir bağımsızlık hareketi vardır. Galler'in bağımsızlık peşindeki politik partisi Plaid Cymru %10'dan fazla seçmeni temsil etmektedir. Giderek güçlenen bir milliyetçilik vardır ve kendini İngiliz zenginlere ait yazlık evlerin yakılmasıyla göstermektedir. Mabion Glyndwr isimli milliyetçi bir yeraltı örgütü, 1979 ve 1994 yılları arasında Galler bölgesinde İngilizlere ait 300 evi yakacaktır. Gal dilinde konuşanlar giderek artmaktadır ve devlet dairelerinde İngilizlere iş verilmemektedir. İskoçya'da ise tehlike daha büyüktür. İrlanda'daki dini bölünmenin bir kopyası orada da vardır. Bağımsızlık yanlısı İskoç Milliyetçi Partisi'nin seçimlerde aldığı oy oranı %20'ye yakındır. Etkisiz ve eylemsiz olmasına karşın İskoç Milli Kurtuluş Ordusu isimli bir silahlı örgüt vardır. Pusuda bekleyen tehlike Katolik ve Protestan gruplar arasında çıkacak bir çatışmanın çakacağı kıvılcımdır. Tehlikenin gözüktüğü yer futbol sahalarıdır. Kurulduğundan bu yana İskoç Futbol Ligi'nin en kuvvetli iki takımı Katoliklerin desteklediği Celtic ve Protestanların desteklediği Glasgow Rangers'tır. Daha sonra Galatasaray'ı çalıştıracak olan Souness Rangers'daki yıllarında takıma ilk kez olarak bir Katolik oyuncu aldığı için taraftarların saldırısına uğramıştır. 1996'da Celtic'te oynayan İtalyan oyuncu Katolik Di Canio protestan hakemlerin taraf tuttuğunu basının önünde iddia edecektir. Ciddiyetiyle tanınan bir futbol dergisinin Celtic Glasgow Rangers maçlarında kullanılan slogan ve tezahüratlarla ilgili yazısı korkutucudur. Rangers taraftarları Celtic taraftarlarına "Sizi pist fenyan piçler" diye bağırırken Celtic taraftarları bir ağızdan "Sizi pis Mason Orange piçler" diye cevap vermektedir. İran'ın yayın organı Republican News ise 1972'de tarihe kanlı pazar olarak geçecek ve 13 Katolik'in askerler tarafından öldürülmesiyle sonuçlanan olayların 25. yıl dönümünde Derry'deki bazı fabrikalardaki Protestan işçilerin anma gösterilerine tepki olarak İşe portakal rengi tişört ve Glasgow Rangers atkılarıyla geldiklerinden dem vuracaktır. Orange locaları İskoçya'da sık sık gövde gösterisinde bulunmaktadır. Kelt soyundan gelen ve Cornwall bölgesinde yaşayan birkaç yüz bin kişilik bir topluluk bile 500 yıl önce İngilizler tarafından öldürülmüş isyancı bir derebeyinin heykelini dikerek Londra'ya mesaj gönderecektir. İngiltere'nin bazı kentlerinde bile sekteryan saldırılar sanki kapıda beklemektedir. Liverpool kentinde özellikle Liverpool ve Everton futbol takımları ve taraftarları arasında belirginleşmiş olan sekteryan çekişme tarihe karışmış gibi gözükse de karşı kıyıdaki gelişmeler endişeyle izlenmektedir. 1975'te Vatikan tarafından kente tayin edilen Piskopos Derek'in ana uğraşı mezhepler arası gerginliği azaltmak olarak belirlenmiştir. Piskopos Derek 1996'da öldüğünde bu yönde gösterdiği çabayla övülür. Yıllardır İşçi Partisi'nin gündeminde olan İskoç Parlamentosunu kurma ve İskoçya'ya özerklik tanıma konusu ise İşçi Partisi'nin büyük bir çoğunlukla iktidara geldiği 1997 seçimlerinden sonra referanduma sunulacak ve kabul edilecektir. Aynı şekilde Galler'de seçimle kurulacak bir meclis ve geniş yerel yetkiler kazanır. Sağcılar bu gelişmeleri krallığın çözülmesine gidecek adımlar olarak algılar. Diğerleri içinse krallığın birliğini korumanın tek yöntemi budur. Kuzey İrlanda'dan çekilmek fikrine karşı olanların ikinci itirazı birlikçileri memnun edecek bir çözümün var olmadığıdır. Birlikçiler mevcut durumdan bile memnun değillerdir. 1972 öncesi statüye dönülüp Stormont'ta yer alacak Kuzey İrlanda Parlamentosunu kurarak Protestan hegemonyasının sağlanmasına talep etmeye devam etmektedirler. Barışa karşı olmalarının iyi nedenleri vardır. Protestan sermayenin kontrolündeki üretici firmalar Londra'dan gelen teşvikler sayesinde İngiliz karşıtlarından %60 daha fazla kar yapmaktadırlar. Üstelik barış, güvenlik sektöründe çalışan 25 bin protestanın işini kaybetmesine neden olacaktır. Birlikçi milletvekilleri ise konservatif hükümetin parlamentoda kendilerine ihtiyacı olmasının tadını çıkarmaktadır. Ortak bir komutanlık tarafından koordine edilen 3 kralcı silahlı grup, Ulster Savunma Cemiyeti, Ulster Gönüllüler Günü, Kırmızı El Komandoları, hem polisten aldıkları tiyolarla seçkin cumhuriyetçileri temizlemiş olmanın ve hem de gelişigüzel saldırılarla masum Katolikleri öldürerek İRA'yı altından kalkılmaz bir sekteryan savaşa çekmenin keyfini çıkartmaktadır. Kan ve şiddet İngiliz ordusunu adada tutmanın ve krallıkla olan birliğin garantisidir. Protestan halkın elinde 130 bin ruhsatlı silah bulunmaktadır. Yıllarca Güney Afrika'dan ve yasa dışı silah ticaretinden sağlanan silahlar bunun dışındadır. Yobazların elindeki Orange locaları provokasyon yaratıp olay çıkarmak için fırsat kollamaktadır. Yaz aylarında düzenledikleri geleneksel yürüyüşleri Katolik köy ve mahallelerden geçmekte ve bu yürüyüşleri yıllardır baskı unsuru görmüş Katolik toplumsa bu yürüyüşlerin durdurulmasını talep etmektedir. Demokratik Birlik Partisi'nin lideri Paisley, yürüyebildiğin yer senindir demektedir. Paisley, polisin yürüyüşleri engellemesine ya da yürüyüş yolunun değiştirilmesine itiraz etmekte ve bunun ölüm, yaşam, özgürlük, kölelik, karanlık, aydınlık meselesi olduğunu ileri sürmektedir. Her ne kadar Vatikan'ı ve Katolizmi bağnazlıkla suçlasa da, kendisinin ve taraftarlarının bağnazlıkta Vatikan'dan aşağı kalır tarafları yoktur. Kuzey İrlanda'da kürtaj ve boşanma yasaktır ve Paisley gibi yobazlar bu konuların gündeme gelmesine bile karşıdırlar. Ian Paisley kendi sülalesinden hiç kimsenin şimdiye kadar bir Katolikle evlenmemiş olmasını gururla tekrarlamakta ve kafamdan ayak tırnaklarıma kadar protestanım. Eğer ayak tırnaklarımın içinde kir varsa bu iyi ve protestan kiridir demektedir. Pazar günleri içki satışını serbest bırakan kanunu barların önünde gösteriler düzenleyerek protesto etmiştir. Paisley'in bayraklarla olan ilgisi de ilginçtir. 1960'lı yıllarda Belfast'ta İrlanda Cumhuriyeti bayrağının asıldığı pencereleri tespit edip polise haber vermeyi görev edinmişti. Papa 13. John'un ölümü nedeniyle Belfast Belediye binasındaki British bayrağının yarıya indirilmesini ise gösteriler düzenleyerek protesto edecektir. Brüksel'deki Avrupa Birliği binasındaki British bayrağının ters takılmış olması üzerine bir oturumda çıkardığı çıngarı Avrupalı milletvekilleri şaşkınlıkla izlemişlerdir. Sansür ve yasaklar günlük hayatın parçalarıdır. 70'lerin aykırı müzik grubu, Sex Pistols, protestan grupların ve Belfast Belediyesi'nin hışmına uğramış ve Belfast'ta konsere çıkamamıştır. Katolik kilisesinin yobazlığına karşı olmanın liberal olmak anlamına gelmediği açıktır. Martin Luther King bile protestan kilisesini kurarken hasım ve şeytan olarak yalnızca Vatikan ve Papa'yı değil, Yahudileri ve Türkleri de göstermiştir. Yahudi ve Türk düşmanlığı bugün bile protestan toplum içinde söylene gelen birçok folk şarkısına yansımıştır. Türklere karşı Yahudilere ve imansızlara hep savaşacağız. Bilsin şaşkın dünya, biz hep haklıyız. Okuyun kutsal kitabı, orada bulacaksınız ki kesmelidir meyve vermeyen ağaçları. Protestan kesimin önemli bir kısmını temsil eden Presbiteryan Kilisesi ise, bölgenin çelişkilerle dolu tarihinin ilginç bir noktası olmaya devam etmektedir. Bu kilise İsa'nın ruhani bir yol açtığı, politika ile ilgilenmediği ve sosyoekonomik çözümler önermediğini iddia etmektedir. Hem Güney Afrika'nın hem de Kuzey İrlanda'nın Presbiteryan kiliseleri, Dünya Kiliseler Konsülü'nü politikaya bulaştığı için eleştirip konsülden çıkmışlardır. Presbiteryan liderler politik gücü protestanların elinde tutmak için her yolu denemeyi, kendi milletvekillerini din adamlarından seçmeyi ve Katolik toplumun sosyal, ekonomik ve yasal haklarının baskı altında tutulmasını desteklemeyi politika olarak algılamamaktadırlar. Birlikçi politikacıların başını ağrıtmaya başlayan konu ise kontrolden çıkan silahlı örgütlerdir. Ulster gönüllüler gücünün masum ve korumasız Katoliklerden seçtikleri kurbanlarına işkence yaparak öldürmesi ya da Ulster Savunma Cemiyeti üyelerinin örgüt parasıyla tatile çıkmaları polisin teyit ettiği gerçeklerdir. Bu silahlı örgütler kendi politik kanatlarını ve partilerini kuramamışlardır. Politik ve ideolojik yönleri yoktur. Orta sınıftan politikacıların kontrolündeki birlikçi partiler, yıllardır bunları Londra'ya ve Dublin'e karşı tehdit unsuru olarak kullanma olanağının tadını çıkarmaktadır. Fakat sınıfsal farkın bir gün sorun olarak ortaya çıkıp bu keyfi bozma tehlikesi vardır. Birlik yanlısı akademisyenlerin çözüm arayan çabaları belirsizlik ve çelişkilerle doludur. Kamuoyu yoklamaları İngiliz halkın birliğin korunması konusunda isteksiz ve ilgisiz olduğunu göstermektedir. Bölgedeki protestan halkın kimlik sorunu ise devam etmektedir. Kimliğiniz ne sorusuna İngiliz, British, Kuzey İrlandalı, protestan gibi cevaplar vermektedirler. 1985'te imzalanan Anglo-İrlanda anlaşmasıyla çılgına dönen kralcıların elden ele dolaştırdıkları ve Ulster gönüllüler gücü tarafından yapılmış bir bildiri ise krallıktan koparılmaya nasıl bir tepki göstereceklerinin işaretidir. Muharebe hatları çizilmiştir. Cumhuriyetçi idareye karşı herkesi topyekün savaşa çağırıyoruz. İşbirliği düşüncesinde olanlara şu uyarıyı yapıyoruz. Bizden değilseniz bize karşısınız. Kralcılar protestan halkın atalarından miras aldıkları kuşatılmışlık kompleksini kullanmaktadırlar. Dublin ve Katolik çevrelerse bu kompleksin barışı engelleyen nedenlerden birisi olduğunu sanki görmemektedirler. Kilisenin gücü azalmış gözükse de apaçık ortadadır. Adanın birleşmesi durumunda Katolik taassubun kuzeye kabus gibi çökeceğini iddia eden birlikçilerin kullanabilecekleri çok delil vardır. İrlanda Katolik Kilisesi kendini yıllardan beri Katolizmin son kalesi olarak nitelendirmiştir. Komünistlerin İtalya'da ilerleme sağlaması, Çekoslovakya ve Polonya gibi Katolik ülkelerin Doğu blokuna çekilmesi gibi durumlarda Dublin, Vatikan'la doğrudan temasa geçip sadakatini belirtmiş, İtalya'daki seçimlerde de Hristiyan demokratların desteklenmesi için İrlanda halkı göreve çağrılmış ve yüz binlerce sterlin toplanıp İtalya'ya gönderilmiştir. Gençliğinde sosyalist bir devrimci, şair ve oyun yazarı olan, fakat kilise hiyerarşisinin basamaklarını tırmanıp tepeye vardığında, yüzyılın en gerici papası olarak tarihe geçecek olan bugünkü Papa Jean Paul, İrlanda'yı inancın kalesi olarak tanımlamaktadır. Dünya üzerindeki 1 milyara yakın Katoliğin dini lideri ve dünyanın en zengin firması olan Vatikan'ın başı olan papalık makamının politik gücü tartışılmaz. Fidel Castro bile Küba'nın izolasyonunu papanın yardımıyla aşmaya çalışacaktır. Ocak 97'de Küba, Vatikan'ın gönderdiği bir piskoposu ağırlayacak ve papanın ertesi yıl yapacağı ziyaretin ayrıntıları konuşulacaktır. Arkasından da Castro kendisi Papa ile Vatikan'da buluşacak ve yardım isteyecektir. Papa Küba'ya geldiğinde ise Katolikler adına Castro'dan istediği tavizleri elde etmiş olmalı ki yaptığı bir konuşmada Küba'daki yoksulluğun ana nedeni olan Amerikan ambargosunun kaldırılmasını isteyecektir. Vatikan'ın geçmiş sabıkalarına göz atılırsa bugün silah üreten firmalara yatırım yapması öylesine büyük bir dünyevi suç gibi gözükmez bile. İkinci Dünya Savaşı sonlarında ve ertesinde Vatikan'ın Nazilerin Yahudilerden çaldığı para ve altınları saklayıp akladığı, Alman ve Hırvat savaş suçlusu Nazilerin Arjantin'e kaçırılmasında Peron yönetimiyle işbirliği yaptığı bilinmektedir. Mart 98'de Vatikan 10 sayfalık bir bildiri yayınlayarak Katolik Kilisesi'nin İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman ve Hırvat Nazilerinin gerçekleştirdiği katliamlara karşı sessiz kalmış olmasından özür dileyecektir. Bu bildiri Nazilere karşı duran Katolik din adamlarının bir listesini yapmış, fakat Nazilerle işbirliği yapanları gözden kaçırmıştır. Bu bildirinin 10 yıldan beri hazırlanmakta olduğunu bilen çevreler, bildirinin kısalığı ve içeriksizliğinden hayal kırıklığına uğrayacaklardır. Papa Jean Paul, Protestanların Vatikan'a yönelik nefret ve şüphelerini arttırmak için sanki elinden gelen her şeyi yapmaktadır. Kürtaja, doğum kontrolüne, kadınların papazlık yapmasına şiddetle karşıdır. İrlanda'ya tayin ettiği piskoposlar hep kendisi gibi tutucu ve sabit fikirlidir. Doğu blokunun çökmesinden sonra yıllarca baskı altında ve gizli olarak dini görevlerde bulunmuş, Çekoslovakyalı papazları evli oldukları için tanımayı reddetmektedir. Polonya'da ise sadık kulu Walesa'nın üzerindeki etkisini kullanmış ve kürtajı yasaklatmıştır. Almanya'da ise Alman din adamlarının liberal tutumuna karşın kürtajın engellenmesini talep etmeye devam etmektedir. Alman kanunlarına göre kürtaj yaptırmak isteyen her kadına zorunlu olarak danışmanlık verilmektedir.